Dudaktan kalbe.
Ayrım 6.
Ara sıra öyle sözler işitirdi ki onu hem güldürür hem müteessir ederdi. Şu çalgı ustalığı ne işey? Bak hem eğleniyor hem para kazanıyorsun. Mediha, saçlarını kapa. Ayşe Hanım, ben mutfağa iniyorum. Sen Mediha'nın yanında bulunuver. Azıcık arkanızı döner misiniz? Sofadan misafirler geçecek. Sizi gözüm ısırıyor. Acaba nerede gördüm? Tellal Arif Efendi'nin düğününe gelen kemancı siz miydiniz? Siz bekar mısınız? Niye evlenmiyorsunuz? Elbet size de bir kız veren bulunur. Bayram şekerinizi ayırdık da. Alık hizmetçi yanlışlıkla bekçiye vermiş. Bugün kuzuyla helva pişirdik. Sizin payınızı da ayırdık. Kızın eski kocasının güzel sesi vardı. Hem çalar hem söylerdi. Ders kızın zihnine daha kolay girerdi. Yay çekmek sözüm ona çingenelere vergidir. Mektepten çıktığının ikinci senesiydi. Kütahya'da ona bir yol mühendisliği teklif edildi. Kenan bu sefil çalgı hocalığından kurtulduğu için memnun oldu. İstanbul'u sevine sevine terk etti. Artık mesleğiyle yaşayacak, musikisini yalnız kendisine hasredecekti. Fakat çok geçmeden bu ümidinin de boşa çıktığını gördü. Kütahya'daki hayatı ona İstanbul'dakinden daha renksiz, daha manasız geliyordu. İstanbul'da boş vakitlerinde serbest kalabiliyordu. Kimse bu saatlerde ondaki mütehayyil inziva zevkine dokunmuyordu. Halbuki burada öyle değildi. Komşuları, arkadaşları ne vakit çalışmaya başlarsa evine, odasına damlıyorlardı. Hala çocukluğundaki gibi nazik ve yumuşak yüzlüydü. Kimsenin gönlünü kırmak istemiyor, yüze duramıyordu. Fakat onlar saygısızlıklarını artırdıkça artırıyorlar, Kenan'ı kasabanın çalgıcısı mevkiine indiriyorlardı. İlk gittiği vakit şehirde çapkın ve kalender bir mutasarrıf vardı ki, zevki, eğlenceyi çok sever, sık sık gece alemleri, işret meclisleri tertip ederdi. Sarhoş olduğu zaman ceketini atıp ellerine kaşıklar bağlar, aydınlı vergi başkatibini karşısına alarak saatlerce göbek atardı. Kenan hiç değişmeyen köçek havalarını bir makine hissizliğiyle çalarken kendi kendine düşünürdü. Dayımın hakkı varmış. Müzikiyi sevenler mutlaka düşmeye, mutlaka kerizci olmaya mahkummuş. O kadar inandım, gayretim boşa gitti. Düştüm, hayatım gibi ruhum da sefil oldu. Birkaç ay sonra bu mutasarrıfı değiştirmişlerdi. Halefi, haşin, sert bir ihtiyardı. Vazifeye başladıktan birkaç gün sonra Kenan'ı çağırmış, musiki güzel şey, fakat vezaifi resmiyeye dokunmamak şartıyla. Memurlarımızda meyli sefahatin hayli artmış olduğunu haber verdiler. Tabii bunun vazifeye de tesiri oluyor. Bu gece alimlerine nihayet verilmesini, sizin de kemanınızla memur arkadaşlarınıza ön ayak olmamanızı talep ederim. İşte bu sıradaydı ki Kenan, eski arkadaşı Cevat'tan bir mektup aldı. Tahsil vesilesiyle Avrupa'ya giden Cevat, orada yerleşmiş, hatta ufak tefek ticaret işleri bile yapmaya başlamıştı. Hayatından memnun görünüyor, Kenan'ı da oraya çağırıyordu. Kütahya'daki memuriyetin bulunmaz sil kumaşı değil ya, 100.000 lira bulursan hiç durma, hemen kirişi kırıp buraya kapağı at. Biz burada ucuz ve rahat yaşamak ilmini öğrendik. Zaten uslu adamsın. Sana daha başka türlü kolaylıklar da gösterebilirim. Burada hem birkaç sene gözün gönlün açılır, hem adam akıllı bir konservatuarda mesleğine devam edersin. Mühendislikten herhalde boyunun ölçüsünü almışsındır. Sen yine kemanından şaşma. Benim senin fevkalade istidadına imanım var. Talih yardım ederse bir gün ehemmiyetli bir adam olursun. Kenan bu mektubu aldıktan birkaç hafta sonra annesini ve Afife'yi görmek için bir ay izinle Seydiköy'üne gitmişti. Bir akşam bir vesileyle annesine bu mektuptan bahsetti. Melek Hanım oğlunun halini bu sefer hiç beğenmemişti. Genç adam adeta hastaydı. Yüzü daha ziyade süzülüp solmuş, haline, tavırlarına bir ihtiyar yorgunluğu çökmüştü. Kenan niçin bu kadar kendini bırakmış, neden bu yaşta yaşamaktan yorulmuştu? Onu biraz mesut görmek, dalgın gözlerine bir parça neşe ve hayat vermek için hiç mi çare yoktu? Melek Hanım geceleri yatağında geç vakitlere kadar bunları düşünüyor, oğlunun bilinmez derdi için gizli gizli ağlıyordu. Cevat'ın mektubu ona çaresizliği içinde bir büyük ümit gibi görünmüştü. Arkadaşının belki hakkı var Kenan, birkaç sene Avrupa'ya git, belki dediği gibi açılırsın dedi. Kenan doğrudan doğruya cevap vermiyor, onun elleriyle oynayarak önüne bakıyordu. Benim zavallı saf masum annem. Niçin böyle söylüyorsun Kenan? Beni bir kuş olarak dünyaya getirseydin bu mümkün olurdu. Açık havaya karşı kanadımı açar uçardım. Yoruldukça ağaç dallarına, vapur direklerine konar dinlenirdim. Susadıkça derelere, acıktıkça Allah'tan başka kimsenin malı olmayan yabani yemiş ağaçlarına inerdim. Ne güzel bir seyahat olurdu değil mi anne? Kenan söylediğine pişman olarak susmuş, bu gizli sitem için afisler gibi annesinin parmaklarını dudaklarına götürmüştü. Fakat Melek Hanım onun ne söylemek istediğini anlamıştı. Oğlunun saçlarını çenesine okşadı. Kenan dedi, ben kemer altındaki küçük dükkanımızı zaten senin için saklıyordum. Bir gün halimize göre iyi bir kızcağızla evlenebileceğini de düşünüyordum. Bu ümidim kırıldı. Dükkanı satalım, getireceği birkaç yüz lirayı al, arkadaşının yanına git. Çocuk musun anne? Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bir hayat mağlubuyum. Ben de babam gibi oldum. O kadar meyus olma anne. Elbette bu böyle devam etmeyecek. Yaşım arttıkça bu mağlubiyete alışacağım, kaderime razı olacağım. Ne bilirsin, belki son günlerimizde biraz mesut oluruz. Kenan annesini fikrinden döndürmek için günlerce uğraştı. Fakat Melek Hanım bu son ümidinden vazgeçmiyor, çocuk gibi ağlayarak inat ediyordu. Nihayet kabul etti. Madem ki onun saadetine çalışmak ümidi annesi için bir teselli olacaktı, zavallı kadının bu son masum hayaline dokunmakta ne mana vardı? Sait Paşa kemer altındaki dükkandan gelen 1-200 lirayı Kenan'ın nihayet 3 ayda yiyeceğini söylemiş, 4. ay İzmir'e dönebilmesi için gidip gelme bilet almasını tavsiye etmişti. Paşa'nın bu tahmini doğru çıkmadı. Kenan 4 sene Avrupa'da kaldı. Yaşamına yardım etmek için Cevat ona küçük bir iş bulmuştu. Bu vazifeden artan bütün saatlerini sanata vermişti. Hummalı bir faaliyetle çalışıyor, vücudunu yıpratan, sinirlerini üzen hayallerine kendini bırakmak için vakit bulamıyordu. Münzevi, ürkek ruhu yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Hatta bazı ufak tefek maceraları bile oluyordu. Leyla'dan sonra tamamıyla boş kalan kalbinde yeni heyecanlar yanıp sönüyordu. Ağır, ciddi fakat munis, uysal tabiatı onu etrafındakilerine sevdirmiş, ince çehresinde hala muhafaza ettiği o mazlum çocuk saffeti ona birçok kalpler kazandırmıştı. Kenan'ın sanat kudreti umulmaz bir süratle inkişaf ediyordu. Tanınmış bir musiki üstadının teşebbüsü üzerine verdiği bir konser ona umulmaz bir muvaffakiyet temin etti. Bir münekkit onun hakkında umumi kanaatini şu sözlerle hülasa etmişti. Bu Türk muşikinasının şimdiden bir virtüöz olduğunu söylemek yanlış değildir. Fakat ben onda fazla bir şey de görüyorum. Hüseyin Kenan yalnız başkalarının bestesini anlayıp söylemekle iktifa etmeyecek. Onun kendinin de bize söyleyecek derin, temiz şeyleri var. Sade ve sade dil, şark noktürünlerinde yer yer usulsüzlükler, acemilikler, korku veren tereddütler, hafifçe gülümsemekten iptidailikler yok değil. Bu inkar edilmez. Fakat bu biraz iptidai, biraz mütereddit, musiki bizi tutmuştur ki ehemmiyetli olan da budur. Bu çocuk henüz kekeliyor fakat ileride söyleyecek ve güzel söyleyecek. Memleketinin istiyareli lisanıyla söylemek lazım gelirse diyeceğim ki Kenan henüz kuşlara benziyor. Tereddütlerinden hatta muvaffakat düşmelerinden korkmayalım. Ondaki istidat onu çok ileri götürebilir. Talih artık Kenan'a gülmeye başlamıştı. Bu muvaffakiyet İstanbul'un günü gününe saati saatine uymayan bu güzel bukalemunun insan ve sanatkar bir zamanına tesadüf etmişti. 3-5 sene evvel yarı aç sürüp çıkardığı Kenan'a bu defa bir dahi, bir yarım ilah gibi kollarını açtı. Avrupa'nın aldığı parlak şehadetnameden artık bu gencin ehliyetinden şüphe edilemez, musikisine lakayt kılınamazdı. Şişli'nin sanatkar salonlarından balıklı panayırı palikaryolarına, sandık burnu ehli dillerine kadar birçok kimseler şark noktürünlerini dinlemiş, piyanodan gramofona kadar her çalgı aylarca bu musikiyi çalmıştı. Muvaffakiyet evvela Kenan'a hafif bir sersemlik vermişti, hala inanamıyor, mümkün değil, bu devam edemez diyordu. Şöhretine evvela sahte bir istihfafla omuz çekmiş, yaşayışını değiştirmemeye karar vermişti. İstanbul'da şimdi birçok hamiler, hayırhah dostlar bulunuyordu. Zengin bir tüccar bir musiki mektebi açmak, hovarda fakat uyanık bir mirasiyede bir opera kumpanyası kurmak için mühim sermaye teklif etmişti. O vakit nafia nazırı olan musiki meraklısı bir paşa da onu kalemi mahsus müdür yapmak istemişti. Kenan, iki meslek arasındaki münasebeti anlamayarak şaşkın, paşanın yüzüne bakarken o, ''Ne zarar var oğlum?'' demişti. ''Aynı zamanda mühendis değil misiniz?'' Genç bestekar bunları ve buna benzer başka münasebetsiz teklifleri reddetmiş, yine eskisi gibi dersleriyle yaşamak istemişti. Fakat bu defa bütün kibar ve mutasallif İstanbul onun talebesi oluyordu. Kenan'dan ders almayan küçük hanımların kemanı, hiçte tahsilini bitirmeyenlerin piyanosu gibi noksan sayılıyordu. Ümidinden çok fazla para kazanmaya başlamıştı. İlk zamanlarda yaşayışı gibi eski acı ve bedbin görünüşünü de muhafaza etmişti. Büyük kazalardan kurtulanlar gibi yüreğinde bir ürkeklik, uzun müddet soğukta kalanlar gibi içinde bir ürperme vardı ki bir türlü gitmiyordu. Bazı kendi kendine düşünürdü. Neme lazım, bu muvaffakiyet bana daha evvel gelmeliydi. Kalbim söndü, heveslerim söndü, hayatım tamir kabul etmeyecek surette kırıldı. Kenan yanlış düşünüyordu. Kendisini yorgun ve bezgin bir adam sanan bu genç, bilakis yeni yaşamaya başlıyordu. Tabiat hükmünü yapıyor, ümide, aşka muhtaç ruhu biraz gecikmiş bir bahar kuvvet ve sıcaklığıyla yavaş yavaş açılıyordu. Asıl sönenler, asıl ölenler vaktiyle o kadar genç bir ateş ve arzuyla yaşayan arkadaşları, akrabalarıydı. Onlar vücutlarını yıpratmışlar, kalplerini yormuşlar, ömürlerini heyecandan olan nasibini vakitsiz tüketmişlerdi. Onlar şimdi vücutları, yüzlerinin çizgileri kabalaşmış, maddi iş adamları yahut yorgun, bezgin insanlardı. Kendileri için hayatın bir gizli köşesi, bir yeni hissi kalmamıştı. Halbuki Kenan, çocukluğunun, ilk gençliğinin karanlık uykusundan daha yeni uyanıyor, çocuk gibi masum kalan mavi gözleri hayat ve ışığa daha yeni açılıyordu. Çocukken ihtiyarlar gibi yorgundu. Şimdi, 30 yaşından sonra 15 yaşındaki mektep çocukları gibi yeni tahassüslerle titremeye başlıyordu. Gördüğü takdir ve sevgi ona eski mahcup, çekingen, müdür grizliğini yavaş yavaş kaybettirmişti. Sözlerine şen, tatlı bir serbestlik, uzun, ince vücudunun hareketlerine canlı bir ahenk geliyordu. Hatta bir parça şımarmıştı bile. Uzun müddet şefkatten mahrum kalmış çocuklar gibi biraz nazlanmak ihtiyacına mukavemet edemiyordu. Yorgun çehresi günden güne güzelleşiyor, kemanından dökülmüş bir nami gibi taze, cazibeli bir halavet alıyordu. İstanbul'da birkaç sene evvel mahzun bir yalnızlık içinde yaşayan Kenan, şimdi hatta çalışmak için vakit bulamıyordu. Arkadaşları, dostları bir gün rahat bırakmıyorlar, zayıf iradesinden istifade ederek biraz sefahate bile alıştırıyorlardı. O yaz hem eserini bitirmek hem de annesiyle kardeşini görmek için Seydiköy'e gitmeye karar vermişti. Sahip Paşa kıyametler kopardı. İstanbul'a telgraf üstüne telgraf yağdırdı. Nuri Didesi, medarı iftarı Kenan'ı pek göreceği gelmişti.
Ayrım sonu.